Ayrım 11, sayfa 110. Yunus Emre. Geçti beyler mürüvveti, binmişler binek atı, yediği yoksul eti, içtikleri kan olmuştu. Yunus Emre yoksul bir köylüdür. Eskişehir'den çıkıp Suluca Karahöy'e, Hacı Bektaş Veli'ye buğday istemek amacıyla giderken, kendisine buğday yerine nefes verilmesi teklif edilince önce kabul etmez. Sonra pişman olup geri döndüğünde iş işten geçmiştir. Hacı Hüncar Bektaş onu Tapduk Emre tekkesine gönderir. Tapduk Emre'nin tekkesinde 40 yıl gibi bir zaman hizmet ettikten sonra Anadolu'ya geçerek şiirlerini söylemeye başlar. Yunus Emre ile ilgili Hacı Bektaş Veli Velayetnamesinde de anlatılanların özetinde Yunus böyle belirtilir. Bazı kaynaklar onun Mevlana ile görüştüğünü, karşılıklı kültür alışverişinde bulunduğunu yazarlar. Mevlana Hüdavendigâr bize nazar kıldı. Onun gönlü nazarı gönlümün aynasıdır. Durum her ne olursa olsun Yunus Emre Hacı Bektaş kültüründen yetiştiği, oradan ve onun tekkelerinden yararlandığı doğrudur. Onunla ilgili eğitilmemiş sözleri kesinlikle doğru değildir. Yunus Emre Hacı Bektaş okullarında çok iyi bir eğitim görmüş olup Tapduk Emre'den ders alarak kendisini geliştirdiği bir gerçektir. Ancak Tapduk Emre'nin kapısında 40 yıl hizmet ettiği, her seferinde odun getirdiği söylenceden öteye geçmesi gerek. Çünkü Yunus Emre'nin çok iyi bir eğitim gördüğü, şiirinde ve felsefesindeki ustalığı bunun göstergesidir. Yunus'ta beylere, zalimlere yaranma, yağ çekme diye bir durum yoktur. Aksine onların zalimliklerini hiç çekinmeden yermektedir. Yunus, Enel Hak söylencesinden sonra işkenceyle öldürülen Hallacı Mansur'un başına gelenleri bilerek tasavvufun söylenebilecek en sert söylediklerini söylemiştir. Tanrı'yı insanlarla birleştirip bütünleştirirken onu hicvetmekten de çekinmemiştir. Dar olam, girdar olam, mansur olam, berdar olam, ten olam, hem can olam, hem in olam, hem an olam diyerek Mansur'un başına gelenlere meydan okumaktadır. Gerekirse o da bir gün Mansur olur. Mansur idim ben ezelde, anun için geldim bunda, yak külümü savur göke, ben Enel Hak oldum ahi. Nasıl ki sultanlara, Mansur'u asanlara meydan okur, gelip kendisini de Mansur gibi assınlar. Ya Tanrı'ya neler söyler? Ne onun cehenneminden, ne katran kazanından, ne de kıl köprüsünden geçmesinden korkar. Çünkü Yunus'a göre Tanrı'nın bir parçasıdır insan. Sevdiklerinden korkmak olur mu? Rızkımı yiyip seni aç mı kodum? Ye ye öğününü muhtaç mı kodum? Kıl gibi köprü gerersin geç diyü, gel seni tuzağımdan seç diyü. Kıl köprüden Adem mi geçer? Ya düşer ya tayağı nur yuhut uçar. Kulların köprü yaparlar hayır için. Hayır budur, kim geçerler seyir için. Türk kültür ve sanat ve devrim tarihi açısından Yunus Emre'nin unutulmayacak katkıları vardır. Özellikle medreselerde verilen dil eğitimi konusunda Yunus'un Ağrı Türkçesi kırsal kesimde bir ışık gibi parlamıştır. 700 yıllık bir süreç içerisinde Yunus'un sosyal mücadelesi göz ardı edilmez, edilemezdi. O eğitimini almış olduğu Bektaşi Alevi düşüncesinin hümanizmini evrenselliğe taşıyarak çağının iyi bir devrimcisi olduğunu belgelemiştir. Yunus Emre'yi her ne kadar dinsel ve sünni potaya çekerlerse de Yunus'un din ve Müslümanlık anlayışı çok farklıdır. O Tanrı'yı insan bütünlüğünün dışına taşımamıştır. Kendisini sorgularken Tanrı'yı da sorgulamaktan geri kalmaz. Mevlana Celaleddin Rumi. Bugünkü Kuzey Afganistan'ın Belk kentinde 1207 tarihinde dünyaya gelen bu büyük bilim adamı, Hacı Bektaş ve diğer Horasan erenleri gibi Moğol saldırganlığından kaçarak Anadolu'yu mesken tutmuştur. Eski bir Türk kültür merkezi olan Belk kenti birçok bilim adamını yetiştirmiş, önemli bir kültür ocağıyken o insanlar bu yörelerden neden kaçmakta? Amaç saldırgana boyun eğip onunla birleşmek mi? Direnip yok olmak mı? Ya da kaçıp başka bir Türk yerleşim bölgesinde yeni mekan edinmek mi? Çoğu bilim adamı gibi Mevlana da üçüncü yolu seçerek Anadolu'nun orta yeri olan Konya'yı kendisine yurt edindi. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın önerisine uyarak Selçuklu'nun başkentinde huzurlu bir yaşam sürdürmeyi benimsedi. Konya'da huzurlu bir yaşam sürdürebildi mi? Yaranabildi mi sultanlara ya da halka? Mevlana Celaleddin çoğu kesimlerin söylediğinin aksine softa bir din adamı olmayıp aydın bir bilim adamıdır. Aksine o sünni bir kimliğe de sahip değildir. Hazreti Ali hayranıydı. Şiirlerinde Hazreti Ali'ye övgüler yağdırır, onu yüceltir. Mevlana da diğer tasavvuf şairleri gibi Tanrı'yı insanın birliğinde görür. Meclislerinde semah dönülür, bütün Bekkaşi tezkelerinde yapılan müzikli, danslı ayinler gibi Mevlana meclislerinde farklı bir şey yapılmazdı. Mevlana'nın Tanrı konusunda ileri sürdükleri baştan aşağı İslam dinine aykırıdır. Tanrı'yı nesnelleştirerek kişileştirmiş, doğal bir varlık biçimine sokmuştur. Şeyhülislam, padişah bu konuda susar, oysa Mevleviliğin bir kolu da Ali'ye bağlıdır. Alevidir. Mevlana'nın kimi dizelerinde geçen Türk sözcüğünün Fars dilindeki anlamı düşünülmeden, bilinmeden bir ulusun adı sanılmış, buna dayanılarak onun ben Türk'üm dediği ileri sürülmüş. Oysa bu sözcük Farsça'da açık, aydınlık, parlak, güzel anlamındadır. Bir ulusun adı değildir. Mevlana'nın yaşadığı döneminde ben Türk'üm dedirtecek nitelikte bir ulusçuluk bilinci yoktu ki durup dururken ben Türk'üm diyiversin. Eyüboğlu İze, Mevlana Celaleddin, 1988, sayfa 85. Mevlana'yı Hacı Bektaş ve Bektaşilikten ayıran nokta farklı bir noktadır. Hacı Bektaş'ı Veli ile yaşıt olan Mevlana, Sultan Alaaddin'in önerisiyle Konya'ya yerleşip rahat bir yaşam seçerken, Hacı Bektaş da Selçuklu sultanlarının işbirliği önerisini reddedip, kendisinin yoksul halkın yanında 7 haneli bir köyü seçmesinin yarattığı bir rahatlık vardır. Mevlana sonuçta ne sultanlara yaranabilmiş ne de yoksul halka yaranabilmişti. Her ikisi arasında bir köprü de olamamıştı. Oysa Hacı Bektaş tavrını köylülerden, ezilen halktan yana koyarak net bir çizgi çiziyordu. Yerleştikleri bölgeler bakımından tam da Türk bölgeleri değildi. Hacı Bektaş'ın yerleşmiş olduğu yöre ve çevresi Rum ve Ermeni nüfusunun yoğun olduğu bölgeydi. Konya'da ise yine Ermeni ve Rum nüfusu yoğunluktaydı. Gel, kim olursan gel, söylencesinin altında yatan etnik grupların gönlünü alıp kendi saflarına çekmekti. Mevlana bunu yaptı. Eğitim bakımından Hacı Bektaş Türkçeyi tercih ederken, Mevlana koyu bir Fars kültür ve eğitimini tercih etti. Mevlana'nın dili ve şairliği konusunda Melih Cevdet Anday bir tartışma açmak amacıyla, Mevlana ile ilgili olarak Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan röportajında şöyle söylüyor. Mevlana Farsça yazmış kötü bir şairdir. Eserleri dilimize düz yazı olarak çevrilmiştir. Türk okuru nasıl söylediğini bilmez. Böyle klasik şair olmaz. Mevlana neyi söylediğine gelince burada da klasik olmayı hak etmiş bir şey bulamayız. Şiirleri ilahi alemin simgeleriyle doludur. Mevlana söyledikleri ve söyleyiş biçimiyle hiçbir şairimizi etkilememiştir. Mevlana hiçbir evde okunmaz. Mevlana Türkçe yazsaydı da hiçbir şey fark etmezdi çünkü özünde kötü bir şairdir. Anday M. Cevdet, Milliyet Gazetesi. Anday'ın görüşlerinin birçoğuna katılsak bile Mevlana ile ilgili bu kadar kötü yargıya tümüyle katılmamıza olanak yoktur. Ancak R. Yörükoğlu'nun Mevlana Celaleddin Rumi ile ilgili şu sözleri yerindedir. Mevlevilik kentlerde zenginler ve esnaf sanatkarlar arasında yayıldı. Mistik bir akımdı. Sünnilikle uyuşmayan, geniş görüşlü ve felsefi yanları vardı. Ama pratikte köylünün ayaklanmasından korkusu ve egemen sınıfla ilişkileri nedeniyle genellikle egemen sınıfın yanında durdu. Düzene muhalefetin böylece orta sınıf ve köylü muhalefeti olarak ikiye ayrılması, köylü ayaklanmalarının ezilebilmesinin en önemli nedenlerinden birisidir. Yörükoğlu R. Okunacak en büyük kitap insandır. Alev Yayınları 1990, sayfa 163. Ahi Evren. Bütün bunlara karşın Ahi Evren'in örgütlediği esnaf kesimine dayanan ahilik ise Alevi kökeninden gelmesine karşın yine de Mevlevilikle Alevilik arasında bir yol izledi. Temsil ettiği sınıfsa orta sınıftı. Ahi Evren'in Hacı Bektaş Veli ile yakın ilişkiler içinde bulunması, hatta Selçuklu Sultan'ın kendisini ortadan kaldırmaya yönelik olarak düzenlediği tezgahtan yine Hacı Bektaş'ı Veli kurtarmıştır. Ahi Evren örgütlülüğü, özünde bir halk örgütlenmesi olarak önemli yararlılıklar göstermiş olarak günümüze kadar unutulmadan gelmiştir. Türkiye tarihinde örgütlülük açısından önemli bir yere sahiptir. Eyüboğlu İze, Tarikatlar ve Mezhepler Tarihi. Oysa bütün bunlara karşın Ahi Evren'in orta yolcu olduğu söylenemez. O uçlarda bir insandır, bir liderdir. Moğolların Anadolu'yu istila etmeleri sırasında esnafları ve köylüleri örgütleyerek öncelikle yurt savunmasında Moğollara karşı koymuştur. Eşi Fatma Bacı'nın kurduğu Bacıyani Rum adlı örgütün asıl amacı yurt savunmasıdır. Ahi Evren'in örgütçülüğü bütün dünya çalışanlarına örnek olmuştur. Avrupa'daki lonca sistemi bile Ahi örgütlenmesinden çok şeyler almıştır. Ahi Evren çağının ilerisinde bir düşünce yapısına sahiptir. Mevlana ve Hacı Bektaş ile aynı dönemin aynı yaşın insanıdır. Mevlana ile olan ilişkileri zaman zaman kötü noktalara gitmesine karşın bazen de barış noktasına gelmiştir. Dönemin kaynakları onu Mevlana öldürttü diye kayıt düşmüştür. Hatta Mevlana'nın oğlu ile birlikte Kırşehir'e kaçmış, orada yerleşmiş olmalarına karşın Mevlana her ikisini de Kırşehir valisi Nurettin Cece'ye öldürttüğünü bazı kaynaklar altını çizerek vermekteler. Mevlana'nın hocası olan Şems Tebrizi'yi Ahi Evren'in adamlarının öldürdüğü, Mevlana'nın da böylece öc aldığı belirtilmektedir. Hacı Bektaş ile Ahi Evren'in ilişkileri çok iyi gitmiştir. Her konuda birbirlerine yardım etmişler, dayanışma içine girmişlerdir. Hatta kaynaklar iki liderin, iki hocanın, iki pirin birbiriyle muhasip kardeş olduklarını da bildirmekteler. Ahi Evren, bir gün öldürülürsem ailem ve çocuklarım sana emanettir demiştir Hacı Bektaş'a. Hacı Bektaş gerçekten Ahi Evren'in bu sözünde durarak ölene kadar Ahi Evren'in ailesi üzerinde koruyucu görevini üstlenmiştir. Ahi Evren'in 1215 tarihinde Azerbaycan'ın Hoy kasabasında doğduğu ve 1 Nisan 1261 tarihinde Kırşehir'de katledildiği biliniyor. Hacı Bektaş'ın yakın dostu Ahi Evren'le ilgili Hacı Bektaş vilayetnamesinde şu bilgiler yer almaktadır. Hacı Bektaş da Ahi Evren birbirlerini çok severlerdi. Hatta bir sohbet anında Ahi Evren, "Her kim bizi şeyh edinirse aslında onun şeyhi Hacı Bektaş hünkârdır." denmektedir. Hacı Bektaş vilayetnamesi. Alevilik. Hazreti Ali ve Ehl-i Beyt'ten yana olanlara verilen isimdir. Hazreti Ali'yi tutma biçiminde ortaya çıktı. Hazreti Muhammed'in en yakını, sırdaşı olan Hazreti Ali, Muhammed'in ölümünden sonra onun yerine geçecek kişi olarak peygamber tarafından belirlenmiş, İslam'ın en önemli işlerinde Hazreti Ali görevlendirilmiştir. Ancak Hazreti Muhammed'in ölümüyle birlikte peygamberin vasiyeti yerine getirilmemiş, Ali halife seçilmekten alıkonulmuştur. Hazreti Ali'yi tutanlara Şii denilmiş, daha İslam'ın ilk yıllarından sürüp gelen Hazreti Ali ve Ehl-i Beyt taraftarlığı İran ve Türkler tarafından toplumsal bir olaya dönüştürülmüştür. Ali sevgisi İslam ülkelerinde çeşitli bölgelere yayılmış olup Ali kendisine verilen sevgi ve yücelikten dolayı gerçek kimliğinden başka yorumlanarak her yörede değişik bir Ali imajı yaratılmıştır. Ali'ye Tanrı gözüyle bakanlar bile olmuştur. Ali sevgisi Anadolu'da daha başka biçimlerde gelişmiştir. Ali'nin adıyla ortaya konan Alevilik, Anadolu'da insan sevgisine dayandırılan yeni bir boyut kazanmıştır. Alevilik, Anadolu'da çeşitli kollarda gelişen tarikatları da etkilemiştir. Haydarilik, İsmaililik, Kalenderilik, Bektaşilik, Rafizilik, Ahilik gibi kurum ve örgütler Aleviliğin çeşitli kollarını oluşturmuştur. Bu adlarla anılan Alevilik, günümüzde bir bütünlük içinde toplanmıştır. Kızılbaşlık. Alevi ve Bektaşilere verilen addır. Ali'yi sevenlerin biçimsel davranışlarından dolayı Alevilere bu ad verilmiştir. Örneğin Hazreti Ali'nin Uhud Savaşı sırasında başına kızıl bir sarık sararak savaşması, Sıffın Savaşı'nda kendi askerlerini Muaviye'nin askerlerinden ayırt etmesi için askerlerinin başına kırmızı sarık sardırması, Şah İsmail'in babası Şeyh Haydar'ın Şirvan Savaşı sırasında yine askerlerine kırmızı sarık saktırması, Şah İsmail ordusunda yine kırmızı sarık takmanın gelenekselleştirilmesi, Ali sevgisinin, Ali yandaşlığının biçimsel yönleri Kızılbaşlık adıyla anılmaktadır. Alevilikten ayrı bir şey değildir. Alevilikte edep erkan, Kırklar Meclisi, Kırklar Cemi. Kırklar Meclisi, Alevilere örgütlenme, toparlanma, sorunlarını konuşma, tartışma esini veren, temelini Hazreti Ali sevgisinden alan, zamanla bu geleneğe bu menkıbeyi geliştirerek sürdüren Aleviler dinsel bir tavırla birlikte toplumsal olayların konuşulup tartışıldığı bir kurum olarak da geliştirmişlerdir. Kırklar Cemi'nin İmam Cafer buyruğundaki anlatımı şöyledir. Hazreti Muhammed bir sabah miraca gidiyordu. Önünü bir aslan kesti. Üzerine saldıran aslana parmağındaki yüzeyi çıkartıp atan Muhammed aslanın sakinleştiğini görünce yoluna devam etti. Miraç'tan dönen Muhammed yolda yürürken çevresinde gördüğü kubbenin kapısına vardı. İçeride sohbet edenleri görünce kapıyı çaldı. İçeriden gelen ses "Kimdir o?" diyordu. Buna karşılık Muhammed "Ben peygamberim. Açın içeri gireyim." deyince içerideki ses "Bizim aramıza peygamber giremez. Var peygamberliğini ümmetine yap." dedi. Kapının açılmadığını gören peygamber çeşitli yollar denedi. Ancak kapı yine açılmadı. İçeridekiler bize peygamber gerekmez diye sitemlendiler. Muhammed Tanrı'nın buyruğu üzerine yeniden kapıyı çaldı. Kim o sözü üzerine peygamber, yoksul bir yol oğluyum, sizleri görmeye geldim deyince kapı açıldı. Mecliste kırklar oturmuş söyleşiyorlardı. Bunların 22'sinin erkek, 17'sinin kadın olduğunu gören Muhammed şaşırdı. Hazreti Ali'nin yanına oturdu ama kendisini ve içeridekileri tanımadı. Siz kimlersiniz diye sorunca içeridekiler hep birlikte biz kırklarız diye karşılık verdiler. Hazreti Muhammed peki sizin ulunuz kim deyince bizim ulumuz da uludur, küçüğümüz de uludur. Bizim kırkımız da birdir diye karşılık alınca Muhammed dayanamadı. Ama içinizden bir kişi eksik, o kimdir deyince kırklar hep birlikte o birimiz de Selman'dır. Taşraya gitti ama neden sordunuz? Onu da aramızda sayınız dediler. Hazreti Muhammed kırklardan bunu göstermelerini istedi. Hazreti Ali kolunu uzatınca kırklardan birisi destur diyerek bıçağı vurdu. Hazreti Ali'nin kolundan kan akmaya başladı. Bu kan aynı anda tüm kırkların kolundan da akmaya başladı. Bu arada pencereden bir damla kan da içeriye sıçradı. Bu kan Selman Farisi'nin kanıydı. Kırklardan birisi Hazreti Ali'nin kolunu bağladı. Kanın durmasıyla birlikte tüm kırkların da kanı birlikte durdu. Dışarıdan gelen Selman Farisi'nin eline getirdiği üzüm tanesini Hazreti Muhammed'in önüne koydular. Ey yoksulların hizmetkarı, bu üzümü bize paylaştır dediler. Hazreti Muhammed bir tek üzüm tanesini 40 kişiye nasıl böleyim diye düşünmeye başlayınca Tanrı, Muhammed zorda kaldı. Bunu tabak içinde kesip şerbet eylesin diye Cebrail ile haber gönderdi. Hazreti Muhammed tabağın içerisine üzüm tanesini ezdi. Bir damla da su koydu. Oluşan bu şerbeti kırkların önüne koydu. Kırklar bu şarabı hep birlikte içtiler. Yarısı sarhoş oldu. Kalkıp el ele tutuştular, semah dönmeye başladılar. Hazreti Muhammed de bunlarla birlikte semaha durdu. Bir anda Hazreti Muhammed'in başındaki imamazı düşüp 40 parça oldu. O parçayı kırklar etek yapıp kullandılar. Hazreti Muhammed bu kez pirlerini sordu. Pirimiz Şah Merdan Ali'dir diye hep birlikte haykırdılar. Bunun üzerine Hazreti Muhammed Ali'nin de bu mecliste olduğunu anladı. Hazreti Ali'nin kırklar meclisi içerisinde olduğunu anlayan Hazreti Muhammed kalkıp Ali'ye doğru yürüdü. Hazreti Ali, Hazreti Muhammed'in geldiğini gördüğünde o da yürüdü. Hazreti Muhammed Ali'ye saygıyla yer gösterdi. Bu arada aslanın ağzına verdiği yüzüğü Ali'nin parmağında gören Hazreti Muhammed, Ali'nin Allah'ın aslanı olduğunu anladı. Bu mecliste Hazreti Muhammed ile Ali yol kardeşi, muhasip kardeşi oldular. Çeşitli biçimlerde anlatılsa da özü bir olan Kırklar Cemi'nin oluşumu böylece ortaya kondu. Anadolu Alevileri de Kırklar Cemi'ni hiç unutmadılar. Kendilerine özgü toplumsal bir olaya dönüştürerek günümüze kadar taşıdılar. Osmanlı Devleti ile ilişkisi kopan Alevi Türkmenleri kendi görgü ve hukuksal kuralları bu cem meclislerinden yapmaya başladılar. Mahkemelerini bu mecliste yürüttüler. Suçlarını bu mecliste yargıladılar. Kardeşlik, barış ve insansal ilişkileri bu mecliste yerine getirdiler. Dört kapı, 40 makam. Anadolu Aleviliğinin özellikle Hacı Bektaş Veli tarafından geliştirilen ve Alevi inancının temel kavramlarından şeriat, tarikat, marifet, hakikat, özde aynı olmalarına karşın tarifte çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Anadolu Aleviliğinin kurumlaşması Hacı Bektaş'tan sonra Balım Sultan tarafından geliştirilmiştir. A. Şeriat makamı. Alevi genel düzenini sağlama yoludur. Allah, Muhammed, Ali gizemi anlatılır. Bu makama Beloğlu denir. 10 makamı şöyledir. 1. İman etmek. 2. İlim öğrenmek. 3. İbadet etmek. 4. Haramdan uzak durmak. 5. Aileye fayda sağlamak. 6. Topluma zarar vermemek. 7. Peygamberin emirlerine uyum göstermek. 8. Şefkatli kişilikli olmak. 9. Temiz olmak. 10. Yaramaz işlerden uzak durmak gibi kesin 10 emri içerir. B. Tarikat makamı. Bektaşiliğe, Aleviliğe girme yollarını öğretir. Bu makam yol makamıdır. Yola girmenin kurallarına yer verilir. 1. Tövbe etmek. 2. Mürşidin üritlerine uyum göstermek. 3. Temiz ve titiz olmak. 4. İyilik yolunda olmak. 5. Ümitsiz olmamak. 6. Haksızlığa eğilimli olmamak. 7. İbret almak. 8. Nimetli olmak. 9. Hizmetli olmak. 10. Kendi özünü fakir görmek. C. Marifet makamları. en yüksek makamdır. Bütün varlıkların bilgisi edinilir. Üç aşamalıdır. Birincisi görerek bilmek, ikincisi bilgilenerek bilmek, üçüncüsü gerçeğe ulaşmak. 1. Eline, diline, beline sahip olmak. 2. Bencil olmamak. 3. Perhizkarlık. 4. Sabırlı olmak. 5. Kanaatkar olmak. 6. Utanma olması. 7. Cömert olmalı. 8. İlim yolunda olmalı. 9. Hoşgörüden uzak olmamalı. 10. Özünü bilmeli, arif olmalı. D. Hakikat makamı. Tanrı'ya ulaşma, onda birleşme ve önemi anlatılır. İlim öğren denir. 1. Alçak gönüllü olmak. 2. Kimsenin ayıbını görmemek. 3. Yapabileceği iyilikten kaçmamalı. 4. Yaratılan herkesi sevmeli. 5. Tüm insanların birliğine inanmalı ve uygulamada yerine getirmeli. 6. Herkesi birliğe yöneltirken bireysel olarak da bunu sağlamalı. 7. Gerçeklerden korkmamalı. 8. Manayı bilmeli. 9. Sırrı öğrenmeli. 10. Allah'ın varlığına ulaşmalı. Alevilerin 7. İmam Caferi Sadık'a olan inançlarından dolayı Caferi mezhebinden olduklarını söylerler ve Caferi Sadık'ın ise mutlak olarak uyulması gerekli şu görüşleri esas kabul edilir. 3 sünnet 7 farz. İmam Cafer Sadık buyruğunda Alevilere uyulması gerekli kurallar olarak yer almaktadır. 3 sünnet. 1. Gönülde kin ve kibir bulunmaya. 2. Kalbinde adalet olmaya. 3. Turap ola. 7 farz ise 1. Mürebbisine düşe, 2. Musahip ola, 3. Taç uruna, 4. Sırdar oluna, 5. Özü ulu ola, yere yar oluna, 6. Beli berk ola, 7. Halkla sohbet kıla. 12 erkan. İmam Cafer buyruğu 12 erkanı şöyle sıralar. 1. Kanaat ehli olma, 2. Sabır ehli olma, 3. Hulki mülayim olma, 4. Cömert olma, 5. Gördüğünü görmedik deme. 6. Pirden rızasız iş istememeli. 7. Dövene ve sövene kul olmamalı. 8. Küfrü iman saymamalı. 9. Sağ mürebbi. 10. Sağ muha sahip. 11. Sağ sohbet. 12. Sağ aşina.